insanların, evde çalışan insanların da bu bilimsel çalışmaya, bunun hatta bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde rol oynayan, buna katkıda bulunan insanlar kaybedilmesi kolaylaştırıyor. Yani aynı senin için doğru. Ama analizin böyle olduğu için sadece mekansal bir kolaylıktan dolayı değil, çalışan insanların dondurulmalarının sebebi. Bunun sebebi aile yapısında. Yani o dönem toplumun aileyi nasıl gördüğü, aileyi nasıl algıladığı ile ilgili bir şey. Daha önce bahsetmiştik, bu dönem meslekler, işler ya da işletmeler aile içinde nesilden nesile aktarılacak birer miras olarak görüyorlar. Yani evin babası bir işletmeye, bir atölyeye, bir dükkana sahipse, bunu işletiyorsa çocukları, özellikle erkek çocukları bu gelecekte bu dükkanı, bu işletmeyi devralacak kişiler olarak görülüyordu. Bu hem baba için hem çocuklar için doğal bir durum. Çünkü toplum yapısı böyle mesleklerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı, miras bırakıldığı bir yapıydı. Aile bu anlamda bu dönemin ekonomisinin en temel, en küçük modeli. Bu aile modeli aynı zamanda bir tür ekonomik model. Bu işte demircilik, mesela demircilik mesleğiyle uğraşan, mesela hayvancılıkla uğraşan bir kişi ve onun ailesi için geçerli olduğu gibi entelektüel işlerle uğraşan insanlar için de geçerli bir model. Yani özellikle bunu doktor ya da eczacı ailelerinde bile netleştik. Görebileceğimiz bu durum, kişi cerrah ya da doktor oğlu da gelecekte doktor ya da cerrah olması beklenen. Yani buna benzer meslek grubunda, bununla ilgili bir meslek grubunda çalışması beklenen kişiydi. Ve ailesinden hem maddi imkanları hem de entelektüel olarak ne sahipse bunu bir arası alırdı. Bu model işte doğa bilgisinin üretiminde de geçerli. Buna da uygun, bu işleri sürdüren bir model olmaya devam ediyor. Özellikle belli başlı bilimsel sahalarda doğa tarihi gibi, botanik gibi, hatta astronomi gibi bazı bilimsel sahalarda bu aile modeli çok işe yarar bir model. Bu alanlar çok fazla emek gerektiren, çok fazla çalışma gerektiren alanlar. Doğa tarihi çalışan bir kişi birçok inceleme yapmalı, gözlem yapmalı, numune toplamalı. Bu bazen bu alanda toplanan veriler o kadar fazla olabiliyor ki bu işi tek kişinin gerçekleştirmesi mümkün değil. Astronomi özellikle gözlemsel astronomisi. Çok uzun saatler boyunca gözlem yapmak gerekiyor. Bu gözlem bir gün, iki gün yapılmıyor. Bazen günlerce, aylarca, bazen yıllarca sürdürülmesi gerekiyor. Bu da tek bir kişinin altından kalkabileceği bir iş değil. Bir iş bölümünü doğal olarak gerektiriyor. Tabii bu iş bölümü doğal olarak gerektirmesi meselesi biraz da karşılıklı. Yani kişi de bazen bu işi ailesine güvenerek girişiyor. Yani tek başına gerçekleştiremeyeceğini bildiği bir ilmeğine işine neden girsin insan? Güveneceği, yardımını alacağı birileri olduğunu bildiği için giriyor. Yani ailesinin çalışmaya katılabileceğine güvendiği için gelişiyor. Bu tabi bu tür doğa incelemeleri işinde incelemeyi yapmakla sorumlu olan çalışmaların altına imzasını atan kişi bu inceleme işinin bölüşümünü ev halkı arasında gerçekleştirerek her çalışmasını kolaylaştırmış oluyor, kendisi için daha kolay hale getirmiş oluyor. Hem de bilgi ve becerilerin bir sonraki kuşağa aktarılmasını sağlamış oluyor. aile modelinin böyle bir işlevi de var bu dönemimizin incelemelerinde. Örneğin Prusyalı bir hekim ve botanikçi olan Christian Menzel, bıraktığı fiziksel sermayenin içine girdiği başka koleksiyon. Doğa koleksiyonu. Yani bu bilimsel aletlerin dışında da var gibi bir sürü numune toplamış olabilir. Yani eski botanikçiyi düşünelim. Bir sürü doğa bilgisi yaptı ve müthiş bir bitki numunesi koleksiyonu oluşturdu. Yıllarını verdi bu koleksiyonu oluşturmak için. Ve bu koleksiyonu bu işi sürdürecek olan oğluna bırakacak. Veya deniz kabukları, hayvanlar, doldurulmuş hayvanlar, bir sürü şey olabilir. Başka?
Yazmalar.
Ya da daha genel olarak kitaplar diyelim isterseniz. Yazma ya da matbu. Kitap da pahalı bir şey. Belli bir bilimsel alan için gerekli, çok değerli bir yazmayı, efendime söyleyeyim, başka bir ülkede, başka bir kentte yaşayan varlık birisinin kütüphanesinde görüp onu parayla çoğalttırmış, elinde bir tane yazma var onunla ilgili ve o alanda çok mühim bir eser o. İşte böyle bir eseri onu, bu işi sürdürecek olan kişi belki tekrar bulamayacak, belki buna ulaşması yıllarını alacak, belki çok pahalı olacak. Bazı matbu eserler de bir şey eserler. Yani böyle bir koleksiyona doğuştan sahip olmak, doğar da olmaz, kişiyi yeni başlayan, bilimsel çalışmaya yeni başlayan bir kişi karşısında ne kadar avantajlı hale getirildi. Bunlara aileden sahip olmak. Yani şimdi de böyle kütüphane, zengin bir kütüphanesi olan bir evde büyümüş olan bir çocuk da evin kitap unutmayan bir evde büyümüş olan çocuğun entelektüel düzeyleri üniversite çağlarında gelinceye kadar eğer kitapları gerçekten okuduysa kesinlikle fark edecek böyle değil mi? Bugün biz bunu başka türlü bir fiziksel sermaye üzerinden daha çok anlayabiliriz. Ama sadece bilimle uğraşma işine konsantre oluruz. Dolayısıyla bilimle uğraşmak için size gereken olan bütün fiziksel şeyler size eğer babanızla bu işle uğraşıyorsa ondan miras kalmış olabilir. Ve yani kitabın özellikle özel mülkiyet olduğunu da hatırlayalım bu dönemde. Yani kamu kütüphanelerinin pek olmadığını hatırlayacak olursak kişiler kendi kitaplarını kendileri bir şekilde satın alıp temin ediyorlardı. Elinizde büyük bir kitaplığın olması sizi avantajlılar. Evet. Bir de entelektüel sermaye var. Bilim yapmak için size ailenizden miras kalan entelektüel sermaye. Bu ne olabilir?
Entelektüel arkadaş olacak mısın?
Evet. Başka?
Hangi de aile büyüğünü tamamlayamadığı bilimsel çalışmaları, çocuklara yapmış olabilir.
İşte, nasıl bir entelektüel sermaye olmuş olur bu? Çocuk onu nasıl bir entelektüel sermayeye sahip olarak tamamlayabilir? Yani çocuğa çalışmayı devam ettirmesi için kitapları bıraktı. Kalemi, mürekkebi bıraktı. Bol bol müsveddeki ağ bıraktı. Numuneleri bıraktı. Bütün bunları bıraktı. Bunlar doğal olarak yani çocuk hemen gelip kaldığı yerden devam edebilir mi? Neye sahip olması lazım entelektüel olarak?
Öğrettiği
o bilgiler. Yani çocuğun onları gerçekleştirebilecek bir eğitime sahip olmuş olması lazım. Bu bilimsel bilgiye ulaşmış olması lazım. Mesela dil bilmek. Mesela o bilim dalının gereklerini bir şekilde öğrenmiş olmak. Değil mi? Siz bir şey dediniz.
Geçmişten gelen
bir bilim. Evet, yani eğitim ve bilim.
Aynı kategoride düşünce bir şey alabilir mi? Düşünce sistemi bir şey bırakmış olabilir mi? Bu böyle bir böyle davranmak.
Evet, aynen öyle. Bu da eğitimle ilişkili olabilir değil mi? Yani o düşünce sistemini eğitim yoluyla edinmiş olabilir. Bir de bir takım beceriler de lazım. Bunları da aynı şekilde öğretmiş olmalı. Yani hem bilimsel bir birikimi, hem de bir birikimi, hem de becerileri entelektüel kategoriye dahil edebiliriz. Mesela doktorsa, böyle bir örnek de var işte, babası cerrah, kendisi sonra doktor oluyor. Doktor olmak için nasıl bir eğitimden geçirilmesi gerektiğini anlatmıştım size. Cerrahlık başka beceriler de gerektiriyor ama. İşte bu becerileri de aslında aileden alıyor. Nasıl? Genetik olarak mı yani? Bu sabah kalktım, babam cerrah olduğu için ben de bu sabah kalktım ve birden baktım ki cerrah olmuşum. Yani genetik olarak aktarılan bir şey, öğrenilen bir şey. Bunu evde ya da işte doktorsa, muayenecisi var, her neyse, bunu öğreniyor. Buna tanık olarak büyüyor. Çocukluğundan itibaren bunu görerek büyüyor. Bunun içinde doğumluğundan göstermiş oluyor. Efendim? Doğumluğundan göstermiş oluyor. Evet. Öğretmen bir aileden geliyorum ve öğretmenlik işi bizim evimizin bir parçasıyla her zaman, yani gece 11'de, pazar sabah 10'da, hafta içi, hafta sonu, hani bizim ev her zaman bir tür şeydi, yani bir takım çocuklar olurdu mesela, ödevimi yapamadım, ilkokul öğretmeni benim anne, ödevimi yapamadım öğretmenim diye akşam 8'de ev telefonları yoktu ve böyle pijama ile bir ilkokul çocuğu kapıyı çalıp şu problemi çözemedim diye gelen birileri oluyordu. Ve hani burada hakikaten şey olur, mesela evin diğer şeyleri, anne baba bir süre sonra bakınca artık mesela ilkokul sana geçti çocuğu, biraz da sen yapsana şu çocuğun ödeviyle, sen ilgilensene diye, seni ufak ufak bu işlere dahil ederler. Var mı böyle örnek, başka mesleklerle ilgili yani farklı meslekler?
Ben bir öğretmenim. Bizim okulumuzda bir öğretmen arkadaşımız 40 yaşından sonra eşi pilottu, pilot olmaya karar verdi. 2 yılda eğitimini tamamladı, şu an tutar olarak uçuyor.
Evet.
40 yaşından sonra bir kadın eşi pilot olmasından dolayı hani nasıl olacağını, hangi aşamalarla...
Evet, çok güzel bir örnek. Evet, yani
çok rahatlıkla bildiği için.
Evet.
Yani hangi, ilk önce neyi yapması gerekiyor?
Evet.
Yabancı dilini halletti. İşte
evet.
Ondan sonraki aşamada hangi eğitim alması gerekiyor? O aşamada bildiği için çok kısa bir sürede bütün mesleğin devamlı şu an uçuyor.
Yani mesela biz pilot olmak istesek nasıl pilot olduğunu öğrenmemiz bile birkaç senemizi alabilir. Ama bunun içinde bunu görüyor, bunu görüyor vesaire. Yani bunu, bu aşinalık için, işin içinde olma, yani kaygıları olmadan, cesaret ederek, doğal görerek, anormal, çok zor bir şey olmadığını görerek, tanık olarak bunun içinde yetişlerin kazandırdığı şey entelektüel sermayenin örneklerinden bir tanesi. Sosyal ilişkiler meselesini biraz açalım. Bu neden önemli, gerekli, özellikle erken modern dönem için? Şimdi bilimsel çalışmayı yürüten kişinin bir ağa ihtiyacı var. Kişiler, sosyal ilişkiler, mesleki ilişkiler ağına ihtiyacı var. Birçok şey için gerekli. Bir astronomsa, hiçbir şey olmasa, astronomi gözlemler yapmak için kullanılan aletlerin nereden alındığını bilmesi gerekir. En iyi aleti kim yapar? Onu bilmesi gerekir. Ya da daha önce kullanılmamış bir alet bulunacaksa, o aleti birine imal etmesi gerekiyorsa, kim imal etmesi gerektiğini bilmesi gerekir. İşte bu bilgi de mesleği yaparken size çok yardımcı olacak şeylerden bir tanesi. İşte şey gibi, bizim bir arkadaş var, dünyada da öyle. İşte pankreterin dükkanı var bile hallettiririz meselesinde olduğu gibi. Yani birçok insan için bunu nerede yapıldığını bile bilmek mucize olur. Doğa tarihi çalışan ya da bitkiler üzerinde çalışan birisi sık sık kırsal alanda gezi yapması, dağ olmayı gezmesi, hangi bitkinin nerede yetiştiğini bilmesi ya da belli bir kırsal alanda ne tür bitkilerin olduğunu bilen birini tanıması gerekmesi. Trekking yapacağınızı düşünün. Heveslisiniz. Kendinize de güveniyorsunuz. Hangi rotalara gitmenin kolay, hangilerinin zor, ne tip alet edevat gerekli, bütün bunları bilen bir arkadaşınızın, bir tanıdığınızın olması size bir sürü açıdan yardımcı olur. Motivasyonunuz düşmesi sizi cesaretlendirir. İşte uygun ayakkabı almanın en ucuzu nerede, sizinle beraber gelir vesaire. Bilin, bu ilişkiler bir dünyası için de geçer. Birçok şeyi düşünün. Kitaplar, kitaplara ulaşmak. Bir yazma eseri kopyalatacaksınız. Bunu kopyalayacak, istinsal edecek, yazısı güzel birisi. Bunları tanımak. Yani işinizi sürdürmek için gereken fiziksel olanakları temin etmenize yardımcı olacak kişileri tanımak. İki, bu sosyal çevrede meslektaşlar var. Fikir alışverişinde bulunduğunuz insanlar var. Böyle insanlar vardır. Bugün hani entelektüel dünyanın çok gazetelerde falan okursunuz. İşte o ünlü şair benim babamın arkadaşıydı. Hani Bizim evde çay içerdi oğlum. Kaç akşam bana ilk oyuncağımı ünlü edebiyatçı bilmem kim aldı. Ben herkesin böyle ünlü arkadaşları var zannediyordum. Böyle şeyler duyarsanız. İşte bu belli bir sosyal çevreye sahip olmalı. Bilim dünyasında da bir karşılığı var. Bilimle uğraşan kişinin diğer bilimle uğraşan başka meslektaşları, bu meslektaşlarla buluşan bir çevresi var. Ve bu kişiler bu işi sürdürmeniz için size birçok açıdan yardımcı olur. Siz de tabii onlara yardımcı olur. Ama bu insanları tanımak çocuklar için de bir entelektüel sermayenin bir parçası. Yani birisi ile mesleki açıdan irtibatı geçeceksiniz ama o kişi aynı zamanda babanızın, arkadaşının oğlu veya babanızın arkadaşı. Bu sosyal ilişkilerde patronaj ağları var. Bu da çok önemli. Sizin çalışmanızı maddi olarak finanse edebilme potansiyeli olan bir takım varlıklı ve bilim seven kişileri tanımak. Zenginler, aristokratlar, saray çevresi, devlet için mediciler. Buna gibi bir sürü örnek var. Bu insanlar, örneğin bu bilim insanına bir üniversitede bir pozisyon bulmasına yardım olabilir. Çünkü aslında işler biraz dünyada böyle gidiyor. Yani siz üniversitede bir kürsüde bir hocalık pozisyonu açıldığında bir matematikçi olarak, bir astronom olarak o pozisyona başvurduğunuzda sizden bir referans isteniyor. Güçlü, varlıklı bir kişinin, önde gelen bir kişinin sizin arkanızda olduğunu, sizi himaye ettiğini göstermesi gerekiyor. Sizin için bu insanlarla görüşmesi gerekiyor. Eğer böyle bir destekçiniz yoksa üniversitede iş bulamazsınız. Bu dönem. Şimdi dolayısıyla aslında bilim işine girmek gördüğünüz gibi bayağı aile işi oldu. Ailemizden size miras kalan iyi edilmiş bir eğitim. Size küçük yaşta iyi öğretiyorlar. Size o bilim dalının düşünce yapısını hazırlıyorlar. Size bilimsel bilgileri aktarıyorlar. Sizi sosyal ilişkilerin içine sokuyorlar. Bu çevrelerde nasıl konuşulur? Nasıl diyalog olay gidilir? Patron, tabi nasıl bulunur? Bunu görerek, yaşayarak öğreniyorsunuz. Ve size bu işin gereken becerileri de öğretiyorlar. Kesmek, biçmek, dikmek, o işi nasıl bir beceri gerekiyor? Gözlem yapmak, bütün bunları öğretiyorlar. Ve bu aile modeli erken modern dönemin dünyasında bilimsel çalışmaları yürütmek için gayet işlevsel, toplumsal yapıyla uyumlu bir araç olarak çalışıyor. Bunun neticesinde bilim tarihinde böyle ailece belli bir bilim dalında birkaç kuşak boyunca çalışan aile örnekleri görebiliyorsunuz. Böyle birçok bilim ailesi var. Kasililer. Bunlar Paris gözleme bilim. Paris gözleme bilimde yani neredeyse bir hanedanlık kurmuş bir aile. Birkaç nesil boyunca Paris gözlem evini idare edenler hep Cassini ailesinden. Baba, oğul, onun oğlu bu şekilde bu şeyler nakledilmiş, görevler nakledilmiş. Mesleklerin babadan oğula geçtiği hikayesini üniversite pozisyonlarında çok görüyorsunuz burada. Profesörlük babadan oğula geçiyor. Bir sonraki matematik kürsüsünün bir sonraki hocası bir öncekinin oğlu. Her zaman böyle değil. Yani oğlu yoksa yeğeni, yeğeni yoksa işte halası bir oğlu gibi değil. Yani oğlu yoksa bir başkası. Ama hem oğlu varsa, hem bir başkası varsa oğlu. Anlatabiliyor muyum? Cassini'ler Paris Gözlem Evi'nde 17. yüzyılın sonunda 1789'a kadar gözle mekanlar idare etmişler. Yani bütün astronomlar bu aileden geliyor. Jean Dominique Cassini, onun oğlu vesaire. Yani 1600'lerin sonunda 1789'a kadar 90 yıl boyunca bunlar neredeyse bir asır. Bir asır boyunca Paris gözlemleri bunlar yürütmüşler. Böyle başka aileler var. Bu arada tabii şunu belirtmem lazım. Hep baba ve oğul diye ifade ediyorum ama çoğunlukla erkekler arasında aktarıldığı için ama bu her zaman böyle değil. Bunun içinde çiftler var, karı koca. Baba kız örnekleri var. Anne baba kız ve oğlan çocuk örnekleri var. Bu kimlikler meselesine, cinsel kimlikler meselesine, cinsiyet meselesine ayrıca değineceğim. Ama biraz örnekler vereyim. Mesela 18. yüzyılda Rusya'da yaşamış olan o botanik sözlüğü babanın ölmesi halinde yarım kalacakken oğluna aktardığı bilgiler sayesinde tamamlanabiliyor ve yayınlanabiliyor. Böyle gerçekten çok uzun yıllar çalışılarak yayınlanmış bilim tarihinde bu tip kataloglar, ansiklopedik çalışmalar var. Öyle birkaç yıllık değil, 20, 30, 40 yıl çalışılarak üretilmiş. Ve ancak birkaç kuşak boyunca çalışıldığı için bitirilmiş eserler var. Yok ama devam edelim bir yandan. Yok benim zaten var mı? Şimdi bu aile meselesini yani doğa incelemesini yaparken çocukları bir şekilde içine katmak, onlara bunu uygun bir şekilde yetiştirmek meselesinden bahsettik. En pahalı da bu projenin bir ucundan tutuyor, bir parçası oluyor. Nasıl bir iş durumu var? Neler yapılıyor? Şimdi ailenin içinde çalışan, evin içinde çalışan hizmetçiler ve diğer çalışanlar bir kere doğal olarak o evde bilimsel çalışma yürütülüyorsa o işe de yardım ediyorlar. Yani profesyonel olarak benim gibi bir şey yok mesela. Yani benim iş tanımım bu. Ben cam sileceğim, yemek yapacağım, işte koridorları süpüreceğim, işte atlara bakacağım. Bunun dışındaki şeyler benim iş tanımımda yok. Ben sizin için kurban kanı falan toplayamam gibi. Bir şey, daha bugün ev işletimde çalışan yardımcılar bağımsız profesyoneller. Ama o zaman böyle değil. Çoğu zaman evde yaşıyorlar. Ve hem çalışma meselesi hem aile ilişkileri meselesi biraz iç içe geçmiş durumda o zaman. Yani evde çalışan hizmetliler aynı zamanda bir şekilde ailenin bir parçası olarak görülüyorlar. Yani sağlıklarıyla ilgili durumlar, işte evlilikleri, hastalıkları, cenazeleri, bunlar da bu ev sahiplerinin meselesi haline geliyor. Burada eşit ve adil bir ilişki olduğunu söylemiyorum elbette. Ama yine de evde çalışanlar ve evin halini sahipleri arasındaki ilişki biçimi bugünden farklı. Tabii ki vasıf gerektirmeyen, yani özel bir bilimsel vasıf gerektirmeyen bedensel işlerde evin hizmetlerin yardımına başvuruyor. Yani işte az önce verdiğim örnekte olduğu gibi Robert Boyle'ın laboratuvarından başka bir derste bahsedeceğim. Ama işte Robert Boyle'ın evinde çalışan herkes bir şekilde onun kimya ilgili yaptığı deneylerin bir ucundan tutuyor. Bir şey lazım olduğu zaman bir bakkaldan, hangi fırsattan biraz kan getir, çalışmada lazım olacak diyor. Evde çalışmasına içe gidiyor, kan alıyor, getiriyor. Bu da bu tür bir iş bölümünün bir parçası aslında, öyle değil mi? Yani bu tip bedensel işlerde çalışıyorlar. İşte bazen ağır, yorucu, kirli işleri için birileri tutuyorlar, ona tekrar geleceğim. Şimdi ev çalışanların dışında bir insanın eşi, kızları ya da diğer kadın akrabalar, evde yaşayan diğer kadınlar, onlar da bu ev içi bilimsel iş bölümünün içinde bir takım rollere sahipler. Burada şöyle bir durum var, yani bu dönemin aile yapısında kadının yeri, eşinin işiyle iç içe geçmiş. Yani kocanın kendi işini yaptığı, kadının da evi çekip çevirdiği ve sadece ev kadınlığı ya da sosyal olarak kocasının dış dünyadaki görüntüsünü tamamlayan bir aksesuar olma şeklinde bir rolü var 19. yüzyılda. Yani 19. yüzyılın kadını, özellikle orta sınıf ve yüksek kadını, ya da zanaatkarın karısının doğal olarak kocasının yaptığı işe yardımcı olması diye bir konumu yok. Adam kendi işini yapıyor, adamın bir işi var. Kadının rolü biraz daha şey, böyle nasıl denir? domestik yani daha ev içine hapsedilmiş bir rolü var 19. yüzyılda. Ama 19. yüzyıldan önce özellikle erken modern dönemde böyle değil kadının rolü. Yani kadın işte kocası ne iş yapıyorsa, fırıncıysa fırında beraber çalışıyorlar. İşte, belki bazı özel iş alanları için kadının işe yardımcı olabilir ama yani genellikle beklenen şey bu. Kadından beklenen şey bu. Kocası ne bileyim ben deri işiyle ilgilen bir tüccarsa kadın da aynı şekilde deri işiyle uğraşan bir tüccar. O da bu iş bölümünün bir parçası. Orta çağda böyle. Dolayısıyla yani kocasının işinden kendini soyutlayan bir kadından bahsetmiyoruz. Çünkü o dönemin çalışma hayatı içinde kadının böyle bir yeri var ve kadın o zaman kadın erkek arasındaki ilişki bir tür refakatçi yol arkadaşlığı, can yoldaşlığı gibi bir ilişki böyle görülüyor. Tabii yani burada kadınların erkeklerle eşit olduğunu falan söylemiyorum ve bu iş bölümü de cinsiyetçi bir bölüm aynı zamanda. Ama yine de rol bakımından 19. yüzyıldan farklı. Diğer yandan mesela kadının işlerinin başında evi idare etmesi. Yani işte yemek, temizlikle çocukların bakımı, evlere gelen insanların ağırlanması ve özellikle sosyal ilişkileri kurmak. Bunlar kadının rolleri içinde. Yani bilimsel çalışmanın yürütüldüğü bu mekanın fiziksel açıdan sürdürülmesi için aslında kadın gerçekleştiriyor. Diğer yandan hami bulmak ya da hamilerle sosyal ilişkiler kurmak ve geliştirmek işinde de kadının çok aktif ve önemli bir rolü var. Mesela daha geç bir dönemde 18. yüzyıl Fransa'sında varlıklı ailelerin evlerinde düzenlenen toplantılar, davetiler, salon toplantıları, birçok entelektüelin bir araya geldiği ve tartıştığı, aynı zamanda eğlendiği sosyal ortamlardı. Bu salon toplantıları entelektüel bir odak noktası yaratıyordu. Bu toplantıları düzenleyen kişiler genellikle kadınlar, erkekler değil. Yani kimler davet edilecek, nasıl bir akşam organize edilecek, neler konuşulacak, insanlar nasıl bir araya getirilecek, bunları kafa yoran, bunları organize edenler kadınlar. Thank you. cinsiyetçi iş durumu söz konusu. Astronomik gözlem yapmak kadına uygun olarak görülen, kabul edilen bilimsel etkinliklerden birisi. Böyle yine mesela İngiliz astronom John Trenchard'ın not defterlerindeki el yazılarını karısı Margaret ait olduğunu tespitlemiş. Yani biri gözlem yapıyor, diğeri not yazıyor gibi. Ama karı koca beraber gözlem yapan, dönüşümlü olarak gözlem yapan ayrı örnekleri var. İşte biraz birisi yapıyor, biraz birisi yapıyor. İkisi de not tutuyorlar. Yani işin önemli kısmını, erkek önemsiz kısmını kadın yapıyor gibi bir şey. Bir durumun söz konusu olmadığı bu tip örnekler söz konusu. Evet, yani eş ve kız çocuk böyle. Erkek çocuklar işte zaten mesleğe kalacak. İşte doğal olarak küçük yaştan itibaren bazı örneklerde babasının, bazen baba ve dede beraber işin içinde olduğu örnekler söz konusu. Örneğin işte bir İsviçre'nin hekim hem babası hem büyük babası botanik araştırmaları için bir gezilere kızdırken küçük yaşlardan itibaren önce onların yanında gezmiş, sonra onların öğrencisi olmuş. Bu tip anatomiciler yine söz konusu. Astronomlardan böyle örnekler verdikten isimlerde olduğu gibi. Dolayısıyla yani daha çok erkek olan mesleği sürdürecek diye düşünüldüğü için en gerekli şeyler daha çok ona yöneliyor. Yeah.